Foz Daima. Foz Daima.
Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, ortak canlı yayından Spor Daima programından selamlıyoruz sizleri. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu ana kumandada, sevgili arkadaşımız, sesimizi dünyanın dört bir yanına ileten Tolga Kökten. Telefon hattımızda İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi, spor sosyoloğu Profesör Doktor Ahmet Talimciler. Tam sağımda Spor Daima programının daimi konuğu, yorumcusu Özkan Pekesen, eski sporcu Özkan Pekesen ve mikrofonun başında da Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem, tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı ileterek başlıyoruz söze. Özkan'cığım hoş geldin.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
Nasılsın?
Gayet iyiyiz.
Evet, gayet iyi görünüyorsun. Sevgili dinleyiciler, Spor Daima programına aşina olanlarınız bilir. Biz aslında her programda sinyalin hemen ardından canlı yayında Özkan'ın yazdığı o haftaki konuyla ilgili bir metni okuruz. Bugün öyle bir şey yapmadık çünkü bugün artık bir spor sezonunun daha sonuna gelirken tüm dünyada ve ülkemizde o liglerde neler oldu, neler bitti, biraz böyle bunları bir ufuk turuyla konuşalım. Biten ligler var, bitmek üzere olanlar var. Tüm bu detayları futbol, basketbol, voleybol üzerinden konuşalım. Arada başka spor dalları da olabilir elbette. O yüzden bir metin yazmadan karşınızdayız. İstersen bir Ahmet Hocam'a da merhaba diyelim.
Elbette.
Ahmet Hocam merhaba.
Merhaba.
Nasılsın değerli hocam?
Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız?
Bizler de iyiyiz, bizler de iyiyiz. Biz spor severler için yavaş yavaş aslında son günlere doğru ilerliyoruz değil mi hocam? Bir takım bütün neredeyse liglerde yavaş yavaş artık sezonlar kapanıyor. Avrupa ligleri, ülkemizdeki futbolda, basketbolda, voleybolda, playofflarla. Böyle bu kadar geniş etkinliği izlemeye alışmış bizler için yaz dönemi biraz sakin geçebiliyor. Ben öyle hissediyorum. Bilmiyorum sende de o duygu oluyor mu hocam?
Yani o duygu oluyor, doğru söylüyorsunuz. Ama mutlaka bir takım turnuvalar, bir şeyler girer devreye.
Tabii
yani,
doğru.
Bildiğim kadarıyla Kadınlar Futbol Dünya Kupası var bu sezon. Bu önümüzdeki dönemde başlayacak. Bir de tabii transfer meselesi var. Bizde daha da abartılan, biliyorsunuz.
Spor, evet, doğru.
İyice kıpırttığı bir transfer meselesi var bizde. Bütün bunlar bir araya geldiğinde işler biraz daha uzayabiliyor. Ama yine futbol üzerinden örnek verecek olursak, ön eleme oynayacağı için takımlarımız aslında lig bir an, yani sezon bir anlamda erken de başlayacak. Yani
doğru söylüyorsun.
Böyle çok
tabii
uzun soluklu bir, eskiden olduğu gibi böyle daha uzun sürecek bir ara olmayacak. İşin bir de bu tarafı var.
Peki hocam, bu hani son sıralamada Türkiye'nin puanı nedir dünya futbolunda bu ön elemeler deyince, oradan devam edelim o zaman. Bir fikrin var mı?
Vallahi şimdi şöyle bir şey de, biliyorsunuz son anda aslında bu Chelsea'nin yaşadıkları sonrasında biz biraz daha kulüp takımları düzeyinde son anda kurtardık maçı diyebilirim. Hı hı. Yani normalde bir takımımız Şampiyonlar Ligi'ne, sadece şampiyonumuz orada yer alacaktı. Ama söz konusu bu süreç beraberinde hem Chelsea'nin yaşadıkları hem Juventus'un puanının silinmesiyle beraber işler değişti.
Fakat yani, hocam orada yanlış hatırlıyorsam beni düzelt, 2024-25'te sanki böyle bir iki takım hakkımız var da bu sene gene bir takım diye kalmış aklımda benim, bilmiyorum.
Benim de bildiğim yine bir takım ama burada işte bu Juventus meselesiyle beraber işler değişebilir. O öyle bir
yani son dakikada lehimize bir sürprizle karşılaşabiliriz diyorsun.
Karşılaşabiliriz. Çünkü oradaki uygulamalar farklı gerçekleşebiliyor. Ama şu çok net, onu söyleyeyim. Hı hı. Yani uzun bir periyotta elde ettiğimiz, hani o özellikle futbol açısından konuştuğumuzda, hı hı, başarılı dönemin sonu iyice dibine geldik ve artık hiç de istediğimiz gibi gitmiyor işler. Hem kulüp takımları düzeyinde hem de milli takım düzeyinde işlerimiz çok iyi gitmiyor ki açıkçası şu anda konumuz o değil ama milli takımın antrenörünün de değişip değişmeyeceği meselesi konuşuluyor.
Evet, yani bir aydır o da gündemde. Netleşince onu da uzun uzun konuşalım seninle hocam. Tabii şimdi
konuşmamız gerekiyor.
Sağ olsun Tolga ve Eda şu anda mikrofonun hemen yanında bizim imkanlarımızla TRT'nin de yayınladığı Bodrum Spor Göztepe maçını da bize verdiler stüdyoda. Ona da bakıyoruz. Neden buna bakıyoruz? Çünkü işimizle alakalı. Bodrum ve Göztepe, Sakarya ve Eyüp bugün karşılaşıyorlar. Evet. Bodrum Göztepe karşılaşıyor. Akşam Sakarya ile Eyüp karşılaşıyor. Neden bunlar önemli? Samsun Spor ve Rize Spor Süper Lig'e çıktılar. İlk iki sırayı aldılar. Bu dört takım da kendi aralarında maç yaparak içlerinden bir takımı daha yukarı çekecekler. Şu anda dakika 9 ve Bodrum'da Göztepe 0-0 devam ediyor. İstersen biraz da bu konuyla ilgili fikirlerini anda, alalım. Sonra da Özkan'la devam edelim.
Şu anda ben de açtım. Benim de karşımda televizyon açık. Bayağı eski tarz konfeti yağdırmışlar sahaya diyebiliriz.
Evet, 78 hani, Arjantin finalini hatırlattı evet, bana hocam.
Yani o konfetiler, konfeti görünüşünü gördük. Buradaki özellik şu, aslında eskiden böyle uygulanmıyordu. Yani birkaç yıl öncesine kadar sistem şöyle değildi. İlk iki çıkıyordu, 3-4-5-6 aralarında 3. ile 6. 4. ile 5. maç yapıyordu. Ve daha sonra galip gelenler aralarında oynadıklarında kim galip, kim sonuçta kazanıyorsa o çıkıyordu. Fakat burada bir farklılık var. Şu anda sistem öyle değil. Üçüncü olan Pendik Spor final için bekliyor. Buradaki bu iki karşılaşmanı galip gelen takımlar birbirleriyle oynayacaklar. Yani bu iki takımın maçın galibi, yani Bodrum Spor Göztepe maçının galibiyle Eyüp Spor, Sakarya Spor Eyüp Spor maçının galipleri birbirleriyle oynayacaklar. Ve oradan sonra, yani onlar iki maç usulü oynayacaklar ve oradan sonra Pendik Spor'la bir final karşılaşması yapacaklar. Ve o maçı kazanan kim olursa üçüncü takım olarak Süper Lig'e çıkmış olacak.
Yani
böyle
çok
bir uygulama var.
Biraz uygulama karışık gibi olmuş. Çok özetlersek şunu demek mümkün. Pendik her halükarda Süper Lig'e çıkma final karşılaşmasında olacak. Ama evet, bu diğer dört takımdan biri de Pendik'in rakibi olacak. Kazanan da Süper Lig'e çıkacak.
Durum bundan ibaret ve burada da tabii çok ilginç. Dört tane takım var Pendik'in rakibi olma ihtimali olan. Bir tanesi Bodrum Spor, yeni lige çıkan ve gerçekten çok büyük bir iş yaparak buraya gelen bir takım. Onu söylememiz lazım.
Doğru.
Göztepe çok iyi tanıdığımız, çok iyi bildiğimiz, yani Türkiye futbol
tarihinin İzmir'in değil mi? Tabii.
Ekibi. Bir diğer önemli ekip Sakarya Spor. Doğru. Yani bu takımlar içerisinde iki takım, hem Göztepe hem Sakarya Spor taraftar geleneği olan takımlar.
Evet.
Bunun karşısında Bodrum Spor ve Eyüp Spor ise o ölçüde taraftar potansiyeline sahip olan takımlar değil. Ama onlar da burada bulunmayı hak ettikleri için çok özeller. Onu da söylemek lazım. Örneğin Eyüp Spor'u Arda Turan'ın çalıştırdığını da buradan bu vesileyle tekrar söylemiş olayım. Yani
evet.
Hakikaten ve Eyüp Spor'da daha önce Türkiye Süper Ligi'nde oynayan çok sayıda futbolcu olduğunu da belirtmem lazım. Yani bayağı güçlü bir takım. Hatta herkesin beklentisi Eyüp Spor'un aslında birinci olarak ya da ikinci olarak çıkmasıydı. Bunu gerçekleştiremediler.
Evet, çünkü son hani 10 haftada falan inanılmaz bir tribülansa girdiler ve çok puan kaybettiler değil mi? Ki o ana kadar da sanki Eyüp Spor'u İbrahim Üzülmez getirmişti teknik direktörü.
Evet, İbrahim Üzülmez getirdi. Oradan sonra Arda Turan geldi. Oradan sonra da istenilen pek elde edilemedi ama buraya kadar geldi.
Sanki Arda Turan'dan önce bir isim daha böyle birkaç hafta görev aldı diye kalmış benim aklımda hocam.
Valla buradan sonra artık kolay değil. Yani oynanacak olan karşılaşmalarla Süper Lig'ine çıkmak kolay değil. Ama çıktığınız zaman da bunun büyük bir getirisi var. Onu unutmamak lazım.
Tabii.
Yani Süper Lig'de mücadele etmek demek hem futbolcular açısından çok önemli bir getiri sağlar, hem o kentler açısından önemli bir getiri
tabii,
sağlar.
Tabii.
Yani şöyle düşünün şimdi. Sakarya kenti açısından, İzmir kenti açısından, Bodrum'un bağlı Muğla kenti açısından oraya her seferinde gelecek olan yeni takımlarla beraber ekstradan esnafın kazanç elde etmesi.
Hocam simitçinin bile geliri artıyor, öyle düşün yani.
Tabii,
70'lerde Balıkesir hani, Spor o zamanki adıyla en üst lig olan birincilikte oynadığında ben çocuktum ve o Balıkesir'de o maçların olduğu günler, o Atatürk Stadı'nın bayram yerine döndüğünü çok net hatırlarım yani.
Yani bunu şimdi ben bir sosyolog olarak söyleyebilirim ama bir de orada yanınızda bu maçları oynamış birisi var. O da muhtemelen nasıl bir etkide bırakacağını gayet iyi söyleyecektir.
Hocam bize. Bir görsen şimdi, o böyle koltukta geriye kaykıldı. Siz ikiniz programı bitireceksiniz. Bana hiç söz hakkı gelmeyecek duygusuyla kötü kötü bakıyor. Hemen sözü Özkan'a verelim hocam.
Tamamdır.
Tamam.
Hiç öyle bir şey yok. Tabii hocama canım, teşekkür ediyoruz. Şöyle söyleyeyim şimdi. Bir kere şunun bilinmesi lazım. Evet. Bu biraz geride kalmış.
Şu anda gol oldu, onu da söyleyeyim.
Evet.
Bodrum Spor gol attı.
Şöyle bir durum var. Mesela birinci ligde oynamakla üçüncü ligde oynamanın ya da ikinci ligde oynamanın gerçekten birbirinden çok farkı vardır.
Tabii.
Yani birincilik daha rahattır. Hı-hı. Çünkü artık şeydir yani.
Hani birincilik diye kastettiğin aslında Süper Lig değil mi?
Süper Lig tabii. Zaten o şekilde anlaşılacaktır diye böyle konuştum. Hı-hı. Orada çok daha rahat futbol oynayabilirsiniz. Ligler düştükçe mesele daha da çetrefilli hale gelir. Mesela şu anda öyle ekipler izliyoruz ki mesela Sakarya Türk futbolunun neredeyse lokomotif şehridir. Aklınıza gelen bütün isimler oradan çıkar. Göztepe'nin tarihini konuşmuyorum bile, orada da bulunduğum için.
Tabii orada sen inanılmaz profesyonel futbolcusuydun.
Elbette öyle bir seyircisi vardır ki, öyle bir beklenti vardır ki inanılmaz bir baskı altında. Hocam da bunu çok iyi bilir, kalırsınız. Hı-hı. Şimdi Bodrum'a bakıyoruz, yeni bir şey, yeni bir sayfa, bambaşka bir futbolda bambaşka bir sayfada görebiliriz. Eyüpspor'a bakıyoruz. Eyüpspor Ryan Babel gibi bir oyuncuyu bile kendi bünyesinde, işte Barcelona deneyimi olan ve ilk kez teknik adamla adım atan Arda Turan'ın gittiği bir takım. Hı hı. Burada belli bir noktaya geldi. Orada da artık sona yaklaştık ya. Hı hı. Süper Lig evet gündemde ama gerçekten yani PTT 1. Lig'de inanılmaz bir şey var şu anda. Bir gerginlik
rekabet var.
Yani, rekabet var ve buradan çıkacak takım gerçek anlamda şey yapacak yani. Çok ciddi bir sansasyon yaratacak ve şunu göreceğiz büyük bir ihtimalle, her zaman da böyle olur, bir şekilde antrenör değişikliğine gidilecek çünkü birincilik, pardon Süper Lig, tekrar düzelteyim, bambaşka bir platformdur. Ona göre
sence doğru mu bu? Erken, yani o takımı alıp oraya getiren bir isim.
Benim en çok eleştirdiğim şeylerden bir tanesi budur. Çünkü o
hocam sen ne düşünüyorsun? Sen de düşün, Özkan'dan sonra bu soruyu sana da yönelteyim.
Bence doğru bir şey değildir. Bakın burada birçok Avrupa takımından da bahsettik tarihlerinden uzun uzun. Burada da öyle bir uygulamayı çok zor görürüz. Var evet ama çok azdır. Çünkü bütün o emek, bütün o plan zaman içerisinde hayata geçirilmiş ve sonuç alınmıştır. Dolayısıyla ligin üstü başka bir ligdir, dediğim gibi başka bir tecrübedir ama o hocaya en azından yani bir başlangıç adına
ahde vefa var değil mi? Bir de oraya kadar getiriyor.
Vefanın dışında ekibi çok iyi tanır. Yapılacak artıları çok iyi bilir ve oraya girdiği andan itibaren bir şans verilmesi gerekir. Ama bizde ne yazık ki şöyle bir kutuplaşma bile vardır. Bakın bunu açık ve net olarak söyleyeyim. İkincilik antrenörleri
ayrı
farklıdır.
Bir
birincilik antrenörlüğü böyle bir noktaya kadar gidiyor. Bu bence çok sakıncalı bir şeydir. Temel sebebi şudur yani, neden ikincilikle antrenörlük bir yapan bir hoca yani birinciliği ne diye hedeflemesin ya da sadece kendini ikincilikle ne diye
sınırlandırsın. Ne dersin Ahmet Hocam bu tespitlere?
Bu tespitlere tamamen katılıyorum. Yani antrenörlerin değiştirilmesi yani o antrenörün gidip yerine bir başkasının gelmesi bence doğru bir şey değil. Ve bunun farkında olan bazı kulüpler de artık bundan açıkçası uzaklaşmaya başladılar ki Samsun Spor kendisini Süper Lig'e çıkartan Hüseyin Eroğlu'yla yeniden anlaşma yaptı ve devam edecek. Hı hı. Yani bakın bu böyle örnekleri de söylememiz lazım ama çoğu kez olan olay şudur. Çıkartan antrenörle tamam teşekkür edilir, onunla yollar ayrılır, yerine yenisi getirilir ve onun aracılığıyla da çok sayıda transfer yapılmak suretiyle kadro dengesi bozulur ve ardından da çok büyük mali borçlulara girilir ki bununla ilgili de çok sayıda örnek var bizim elimizde yaşadığımız. Bir tanesini vereyim sadece. Yıllar önce hani o çok meşhur 2010-2011 sezonunda Buca Spor vardı.
Evet.
İzmir'den çıkan. Ve Buca Spor o kadar büyük masraflar yaptı ve antrenör değişikliğiyle o kadar garip işleri kendi başına sardı ki bugün artık Buca Spor denilen bir takım yok. Bakın.
Bir de böyle riskler var diyorsun değil mi?
Böylesi riskler var yani yeni antrenör getirdiğinizde çünkü o antrenörle beraber ona uygun şekilde yeniden futbolcuları almanız gerekiyor ve bütün sistem allak bullak olmaya başlıyor ve beraberinde yavaş yavaş denge kaçıyor. Denge kaçtığında da sevgili Özkan Bey çok iyi yaşamıştır. Her şey allak bullak olmaya başlıyor. Yani o var olan arkadaşlık ortamı, takım hali bozuluyor ve beraberinde yavaş yavaş takım yokuş aşağı doğru inmeye başlıyor ve oradan sonra da zaten işler zorlaşıyor. Az önce Özkan Bey'in şu tespiti çok doğru. Süper Lig'de oynamak çok daha kolay. Aşağı doğru indikçe rakipleriniz özellikle de deplasmana gittiğinizde orada işler çok daha zorlaşıyor.
Çok doğru.
Yani ne kadar iyi futbolcu olursanız olun, ne kadar iyi takım olursanız olun, oradaki var olan ortam, hakem performansı, her şey farklılaşıyor.
Daha bir farklı.
O yüzden işler çok zor.
Tabii.
Kolay değil.
Yani
aşağı düştüğünüzde kolay yürümez işler.
Türkçenin o güzel tabiriyle hani gözden ırak olan gönülden de ırak olabiliyor. Dediğin çok doğru hocam. Yani bu hakem performansı olarak belirttiğinde önemli. Bir takım kuralsızlıklar daha aşağılarda daha kolay yapılabiliyor da kastediyorsun sen.
Benzer bir şeyi şuradan da söylemek isterim. Yani mesela az önce antrenörle ilgili söyledik. Mesela ben şunu anlayabilmiş değilim. Yani bakın bu karşılaşmalarda siz Süper Lig hakemlerini çalıştırabilir, yani Süper Lig hakemlerini yönettirebilirsiniz. Ama son haftalar geldiğinde Türkiye'de birinci ligde birdenbire o yöneten hakemler gidiyor. Biz Süper Lig'deki hakemleri orada görmeye başlıyoruz. Ben bunu da açıkçası çok anlayabildim.
Yani tıpkı teknik direktörü örneğinde olduğu evet. gibi değil mi? Esas yükü çeken isimler kenara çekiliyor diyorsun.
Yani bence de bu...
Hocam çok şey konuşacağız. Zamanı efektif kullanalım. Şunu hemen sana da soracağım ama önce Özkan'la devam edeyim. Samsun Spor ve Rize Spor ki onlar da çok spor tarihimizde, futbol tarihimizde.
Elbette.
Altın Ordu örneğini vermiştin yayın öncesinde. Onu yeniyorlar ve Altın Ordu...
Şöyle Rize Spor çıkmadan yani ikinci olarak kesinleştirmeden en son Altın Ordu'yu oynadı. Maç 0-0 bitti. Bu aynı zamanda şu anlama geliyordu. Altın Ordu küme düştü. Hı hı. Bakın bütün bu konuştuğumuz hiyerarşi içerisinde Türk futbolunda belli bir noktaya gelmiş. Hakikaten örnek çalışmalarıyla yani insanın imrendiği bir kulüp başkanı bile bırakmak durumunda kalabileceğinden falan bahsediyor. Ve dikkat edin orada çalışan hocamız şimdi Samsun Spor'un hocası ve Samsun Spor yani lige çıktı, Süper Lig'e çıktı. Yani bir takım organizasyonların dikkatli yapılmadığında çok büyük, çok emek verilmiş. Biraz önce hocamın söylediği Buca Spor örneğinde olduğu gibi heba olabildiği. İşte bir anda bir takımın çok fazlasıyla öne çıkabildiği. Yani kim dersine iyi çalışıyorsa ve sporun gerçeklerini hayata geçiriyorsa yol alabiliyor.
Ki Altın Ordu da hani yine sporun altyapısına çok emek vermiş. Türkiye'de futbolun altyapısına,
gerçekten bir numara. Bakın çok şey söylenir işte Gençler Birliği'nden söz edilir, şundan bundan söz edilir ama hayır. Altın Ordu bu işi gerçekten yaptı. Ve içerisinde işte Çağlar gibi, Cengiz gibi milli takımımızda
çok önemli
isimler çıktı. Bugün Avrupa'da da zaten oynuyorlar. O yüzden büyük emekler vardı. Fakat bu gidişatları beni çok üzdüğünü söylemeliyim. Bu...
Ahmet Hocam, İtalya'nın şampiyonluğunu yani İtalya Ligi'nin şampiyonluğu birkaç hafta önce belli olmuştu. Zaten konuşmuştuk. Hatta Maradona ile ilişkilendirmiştik. Evet. Napoli'ydi. Böyle belli başlı liglerle ilgili neler söylemek istersin futbol üzerinden? Sonra önce, da basketbola geçelim.
Önce Altın Ordu ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Hı hı. Yani Altın Ordu aslında plan programları çok iyi yapan bir kulüptü. Fakat her şeyi tek kişi üzerinden götürmeye çalıştığımızda oradaki bence Altın Ordu'daki en büyük eksik oydu. Yani Seyit Mehmet Özkan çok özverili, çok başarılı bir kişilik olarak devam etti. Ama mesela Türkiye futbol tarihinde en uzun süreli teknik direktör Altın Ordu'daydı. Hüseyin Eroğlu 10-11 sezon Altın Ordu'da görev yapan kişiydi. Ama bakın o gitti. Gittiği yerde şampiyon oldu. Onun bıraktığı takım küme düştü. Bu çok
üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken bir şey. Hocam programın 3'te 2'sini bitirdiğimiz için istersen İspanya Ligi'ne, Almanya Ligi'ne...
Tabii onları söyleyeyim. İspanya Ligi'nde aslında 3 aşağı 5 yukarı benzer şeyler tekrarlanıyor. Aynı durum Almanya Ligi için de geçerli. Yani benzer takımların mücadelesini görüyoruz. Bu yıl Almanya için çok enteresan bir durum var. Yani şimdiye kadar genelde belli olurdu. Son haftaya kaldı ve son haftada bu kez Dortmund avantajlı.
Evet.
Yani Borussia Dortmund yıllar sonra Alman Ligi şampiyonluğunu Bayern Münih elinden alabilme şansına sahip. Ama tabii son anda bir sürpriz olmazsa. Bunun karşısında örneğin İngiltere'ye gittiğimizde Premier Lig'de haftalar boyunca önde götüren Arsenal son 8 hafta içerisinde tökezledi ve geriden gelen Manchester City şampiyonluğu aldı. Yani böyle ilginç şeyleri görebiliyorsunuz. Futbolda bu var. Ama 3 aşağı 5 yukarı şunu da söyleyip bitireyim. Benzer takımların şampiyonluğunun devam ettiği bir kurguyla karşı karşıyayız ki bu pek çok yere yansıyor.
Bu bizim ülkemiz için de geçerli değil mi? Üç büyüklerin hep hatta işte yanlarına Trabzonspor'u da ekleyebiliriz. Hep şampiyonluk potasında olduğu. Aslında bu model diyorsun dünyadaki birçok futbol liginde de aktif durumda görünüyor değil mi?
Yani bu model Almanya'da iki takım üzerinden yürüyor. İspanya'da iki takım üzerinden yürüyor. İngiltere'de biraz son yıllarda zaten tamamen bu alanı kapatan Manchester City örneği var. Hı-hı. Yani son 7 sezonda 5 defa şampiyon olan bir takımdan bahsediyorsunuz. Bu kolay bir durum değil. Böyle baktığınızda Fransa'da tek takım.
Tabii.
Yani aslında 3 aşağı 5 yukarı bir var olan durum bize böyle bir durumu ortaya var olan durum bizi ne yazık ki sıkıntılı bir süreci ortaya koyuyor.
Hani hocam futbol 22 kişinin topun peşinden koşup sonunda Almanların kazandığı bir oyundur diye bir tabir var ya biliyorsun.
Evet.
Yani futbolda işte Fransa'da Paris Saint Germain'in, İngiltere'de 2-3 takımın, Almanya'da Bayern Münih ya da Dortmund'un, Türkiye'de işte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ya da Trabzonspor'un kazandığı liglerdir diye böyle onu biraz esprili şekilde de sanki genişletmek mümkün. Son bir soru soracağım sana. Teşekkür edip uğurlayacağım. Sonra Özkan'la bir 5 dakika devam edeceğiz. Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da, ülkemizde. Evet. Ne diyorsun Manchester City ve karşısındaki rakip hakkında?
Inter
evet.
Valla şunu söyleyeceğim, yıllar sonra tabii Türkiye'de tekrar yapılması ki araya biliyorsunuz daha önce yapılacaktı pandeminin girmesi.
Evet, salgın nedeniyle.
Evet, ulaştı. Bu yıl olması bizim için de çok özel. 2023 Cumhuriyet'in 100. yılında böyle bir finalin Türkiye'de yapılıyor olması gerçekten çok özel bir durumu karşılık geliyor. Ama dünya futbolunun bence son dönemlerde gördüğü en iyi takımı seyredeceğiz. Yani Manchester City geçtiğimiz hafta Real Madrid'i adeta 45 dakika içinde böyle ezdi geçti.
Evet, evet.
Yani bir futbol sever olarak uzun yıllardır böyle bir karşılaşma izlememiştim ve benim finaldeki favorim de City. Yani çok açık bir şekilde, çünkü arada çok büyük fark var.
Evet, çok doğru.
Bütün bunları söylememe rağmen futbolda gayet, Özkan Bey'in de gayet iyi bildiği gibi, bütün bunlara rağmen sürprizlere açık bir oyun.
Zaten futbolun da büyüsü burada değil mi? Bütün dünyada 100 milyonları peşinden sürüklemesinin bir nedeni de bu hocam.
Yani böyle olduğu için futbol milyarlarca insanı elin içerisinde tutmaya devam ediyor ve çok ilgiyle izleniyor. Ama ben bu karşılaşmanın hem Türkiye'de İstanbul'un tanıtımı açısından hem de ekonomik anlamda çok önemli katkılar sunacağını göreceğiz. O yüzden de umarım çok böyle keyifli bir karşılaşma izleriz. Bol gollü, keyifli bir Şampiyonlar Ligi finaliyle en azından sezonu noktalamış oluruz.
Çok teşekkür ediyorum hocam. Görüşmek üzere. Haftaya görüşmek yine birlikte üzere, olabilmek ümidiyle. Sağ ol, var ol. Özkan'cığım istediğin yerden
şimdi
devam edelim.
Şimdi şöyle yapalım. Hani liglere ben de tek tek değinmeyeyim. Hocam genel olarak toparladı, tamam. Ama şunu söyleyeyim. Bakın bu çok fazlasıyla konuşuldu ve ben ısrarla oturup uzun uzun yazdım. Hani ne işe yarar bilemiyorum ama kendi fikirlerimi fazlasıyla yazmıştım. O da şuydu. Real Madrid sürekli olarak Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyordu. Hı hı. Ve ben de diyordum ki evet, siz Ancelotti olduğunuzu düşünün. Bir maç oynuyorsunuz, maç 89-90'da dönüyor. Orayı eliyorsunuz. Diğer rakip geliyor, aynı şey. Diğer rakip geliyor, aynı şey. Ve şampiyon oluyorsunuz. Bu sefer de şöyle bir şey söylendi. Dediler ki bu takım tılsımlı, hocası inanılmaz. Ancelotti'nin yerinde olsanız, siz de bir takım çalıştırsanız, bütün her seferinde son saniyelerde maç alsanız ya kalp durumunuz bozulur, yani sağlığınız bozulur. Ve ben de dedim ki o zaman Real Madrid tarihine bakıldığı zaman çok önemli bir kadrosu yok. Hmm. Ama City farklı bir şey. Dediğim gibi yani çok daha topu ayağında tutan falan, çok böyle komplike
ki
bir
eledi ekip. Zaten.
Bir şekilde gittiler ve bir yerde durdular. Hocamın da dediği gibi çok kötü yenildi.
Hadi gel, Real Madrid dediysen oradan EuroLeague'deki Real Madrid'in son bir dakikadaki mucizesini konuşalım.
Evet ya, o gerçekten çok büyük bir başarı. Şeyi de anmadan geçemeyeceğim. Obradovic de mesela nerelere kadar geldi ama yani o kadar geriden, 19 sayı hatırladığım kadarıyla, tabii, geriden gelip bir şekilde Madrid Kızıl hem de Yıldız, hem de böyle veteran olarak adlandırılan isimleriyle.
Yani biz neredeyse ortaokuldaydık. Lulo basketbol oynuyordu.
Ya bu maçta da
bizim emekliğimiz geldi hala basketbol.
Bu maçta da son sayıyı atıyor. Bakın sadece sahada 4 dakika kalmış. Ya. Dolayısıyla yani gerçekten oyuncular nerede kullanmasını bilen iyi bir teknik adamları var. Yani 78-79 biten bir maç Dolayısıyla son saniyede alıyorsunuz. Yani basketbolun heyecanını sonuna kadar verdiler. Hani Euroleague hakikaten ismi
finali
gibi
de final oldu.
Final oldu. İnanılmazdı. Bu arada şeyler de var. Ondan da bahsedeyim istersen vaktimiz az diye.
Var, var,
NBA tabii. Finallerini izliyoruz. Tabii. Yani orada da başka bir şey dikkatimi çekti. Yine yaptığım tespitlerden bir tanesi budur benim mesela basketbol seyrederken. Üç sayı gerçek anlamda birçok şeyi halledebiliyor. Hı-hı. Yani ne içeri penetre olmanız gerekiyor, ne yüksek yani uzun boylu oyuncularla cebelleşmeniz hiçbir şeye gerek yok. Eğer iyi bir bileğiniz varsa sonuç alıyorsunuz. Son dönemde NBA'yi seyrediyorum da herkes resmen şey olmuş yani ciddi anlamda şut yeteneğini geliştirmiş. Hmm. Ve maçlar çok yüksek skorlu oluyor. İçimden şu bile geçti. Ya dedim bu şey NBA yönetim 3 sayıyı kaldırabilebilir gibi bir şey geldi.
Bence tersten gidelim. Daha radikal bakalım. Biraz daha çizgiyi geriye çekelim. 4 sayı da olsun.
O da olabilir. Çünkü şey var yani oyuncularda eskiden biliyorsunuz bir takımın mesela iyi bir şütörü olurdu. Ciddi anlamda birçok oyuncunun şütörü
herkes
özelliği.
Herkes şütör olmuştu.
Ve şey yani karşı potada ciddi bir mücadele olmadan zaten cezayı kesiyorlar. Ama öyle bir maçlar seyrediyoruz ki mesela Lakers Golden State maçında mesela hı hı. LeBron James'in inanılmaz bir performansı vardı. Sonraki turda ise Denver karşısında neredeyse ortalarda yoktu. Hatta emekli olabileceği gibi bir yönünde bir basın toplantısı vardı. Mesela şimdi bütün dünya ondan bahsediyor. Boston maçında diyor sabaha karşı vardı işte. 3-2 oldu durum. Dolayısıyla Miami Heat'le inanılmaz bir basketbol seyrediyoruz. Çok
NBA'de
keyifli.
Ayrı bir...
Ama dediğim gibi o şut çok ön plana çıkmış ve gerçekten hani diyorsunuz ki bu artık girmeyecek
peki,
ama giriyor.
Basketbol seyircisi olarak hemen hemen herkesin şütör olması sende olumlu şeyleri mi çağrıştırdı? Ne oluyoruz mu dedim.
Şimdi şey var yani basketbol ben daha önce de basketbol sporuna baktığım zaman da öyle değerlendiriyordum. Yani hiç kimse sizin neden şut atıyorsunuz diyemez. Siz şutu atıyorsunuz ve gerçekten kendinizi eğittiyseniz eğer orada rahatlıkla kendinizi ifade edebiliyorsunuz. Dolayısıyla buna karşı çıkabilecek herhangi biri olamaz. Bence maçların kalitesini düşürüyor demiyorum. Yani bu sadece bir tespit yapıyorum. Diyorum ki birçok oyuncu da şut yeteneğini arttırmış. Mesela bunun en önemli yani lokomotifi de şey oldu. Steph Curry yani tabii. Bir maçta 50-52 sayı atıyorsunuz bakın. Ve yani çok uzun mesafelerden atıyorsunuz. Bir başka basketbol antrenörü onu şöyle değerlendirebilir. Ya buradan da şut atılmaz artık gibi biraz oyunu. Hatta Euroleague kendiyle neden övünüyor mesela? Daha çok topun gezdiği, tabii. Daha çok basketbolun oynandığı. Halbuki bir atılan 3 sayıda bir oyun söz konusu değil. Ama basketbol buna izin veriyor. Bir de böyle bir tezat var. Hmm. Dolayısıyla oradaki oyuncular da gerçek anlamda kendilerini...
Ama sen bunu dersen basketbolun içinde profesyonel olarak ilgilenen dinleyicilerimiz de der ki o 3 sayıyı atacak boş oyuncuyu kurgulamak da bir efor.
Elbette ama mesela şey var. Genelde tercih edilen topun biraz dolaşmasıdır. Hı hı. Burada ciddi anlamda şey var. Çok uzak mesafeler. Hı. Yani öyle oyuncular çıktı ki mesela Jason Tatum'u yeni bir şey yıldız izliyoruz. Yani içeriden, dışarıdan efendim 3 sayı mesafe çok uzun. Hiçbir şey fark etmiyor. Ve basketbol yorumcuları da konuşurken hani tanımlayamıyorlar oyuncuları.
Voleybola geçelim.
Voleybolda Vakıfbank ve Eczacıbaşı mücadelesi vardı ve çok ilginçtir.
Kadınlar
çok,
değil mi?
Evet evet ne mutludur ki dünyada voleybola resmen domine ettik yani. Şampiyonlar Ligi evet. Kabul ediliyor Çev Kupası biliyorsunuz. Dolayısıyla bunu 7. kez ve üst üste 4. kez kazanmaları. Sürekli bizden bahsedilmesi, olayın milli takıma yansıması.
Çok ve bizim, ciddi bunlar. Artık.
Bizim milli takımı seyrederken hani farklı programlarda yine ele almıştık basketbol kadın milli voleybol takımımızı. Yani her seferinde hakikaten o koltuğa oturup o maçı seyrederken ciddi anlamda evet biz favoriyiz diyebilmemiz, koltuğa rahat oturabilmemiz, bir beklenti içinde olmamız hep işte bu maçlarla alakalı. Dolayısıyla çok büyük bir keyifle şeyleri onları seyretmeye devam ediyoruz. Ve yani İtalya, Fransa vesaire gibi ülkelerin şeyleri yok yani. Biz varız. Bu mesela bizim için tuhaf gibi gözüküyor ama artık bir şekilde alışmalı çünkü bu 7 oldu. Şampiyonlar
yani
Ligi
dünya voleybolunda dediğin gibi ciddi bir Türkiye markası var.
Var. Artık. Üst seviyede oyuncuları transfer edebiliyoruz. Ciddi yatırımlar yapabiliyoruz. Ve seyirci mesela İstanbul'da bir maç oynanırken ciddi anlamda bir voleybol atmosferi hissedilebiliyor. Yani orası gerçekten oldu. Bir karnaval yeri gibi oldu. Çok seyrederken doğru. De çok büyük keyif alıyoruz.
Son 60 saniye Turkcell Süper Lig'de. Süper Lig ile ilgili de çok büyük bir ihtimalle sanıyorum Galatasaray alacak gibi görünüyor.
Şimdi Ziraat Türkiye Kupası vardı biliyorsunuz. Tabii, hemen hızlıca oradan tabii. geçeyim.
Galatasaray, çok hızlı.
Ankara Gücü ve oynadığı şey Başakşehir'le. İşte ama devamında çok önemli bir maçtı Ankara Gücü için. Çünkü Fenerbahçe ile final oynaması söz konusuydu. Fakat maçı bir şekilde 2-2 bitince finali kaybettiler. Şimdi Başakşehir Fenerbahçe oynayacak. Ama aynı Ankara Gücü ve gerçekten iyi bir performans gösteren bir oyuncusunun kırmızı kart alması sonucunda belki kupanın finalini uzatmaya giden Galatasaray'la oynayacak. Galatasaray'ın başında Okan Buruk var ve takım arkadaşı Tolunay Kafkas eski bir Galatasaraylı.
İki, yani o da bir rekabetli bir maç
olacak. İki eski oyuncu, iki hakikaten son dönemde iyi durumda olan iki takım karşı karşıya gelecek. Galatasaray buradan zaten maçı aldığı takdirde artık Süper Ligi bir anlamda.
Ki bir hafta sonra da derbi var Fenerbahçe.
Yani ama şey var işte puan durumu Fenerbahçe'nin evet. Antalya
Spor'u. Yani istatistik olarak baktığımızda Galatasaray'ın çok avantajlı olduğunu
eğer buradan verirlerse gerçekten çok büyük bir sürpriz olur gibi
Tolga
geliyor.
Tolga da dikkatlice dinliyor Galatasaray'da galiba. Fener diyor. Ondan dinliyormuş. Fenerbahçe'nin de yine tabii şansının olduğunu
kupa söyleyeyim. Şansı çok büyük ölçüde var ama işte bu ligde Galatasaray'ın kaybetmesi hakikaten sürpriz olur ama hocamın da dediği gibi futbol sürprizler oyunu her şey olabilir.
Sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, ortak canlı yayından, Spor Daima programından seslendik sizlere bu haftada. Eda Kotanoğlu, Tolga Kök'ten, sevgili Özkan Pekesen, telefon konuğumuz Profesör Doktor Ahmet Talimciler ve mikrofonun başında Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Haftaya yine birlikte olabilmek ümidiyle alasmaladık.
Spor Daima. Spor Daima.